Herkese merhabalar. Orçun Can geldi. Dikkat dikkat. Haydi bakalım. Bir dakika dur, hemen şunu kapatayım. Burada bir hay haşem, bir hengame. Farkında mısın? Çok şükür. Bizim evin geleni gideni bol olur.
Evet.
Bugün de nasıl bir şey, seri bir şekilde çocukları ben tamamen unutmuşum, çaktırma. Laf aramız zor Şuncan. Ondan sonra çocuklar da ne kadar tatlılar değil mi?
Evet. Ne güzel.
Hocalarına da bayıldım, edebiyat öğretmenlerine bayıldım. O da çok iyi bir insandı canım. Ondan sonra ama Berrin de çok tatlı bir. Ben Berrin bizim çok eski şeyimizdir, biliyor musun? Dinleyicimiz, öbür hocaları. Orçuncan mesela sen nasıl güzel tepkileri olan bir insansın ya, yani nasıl sinirlenmemeye başarıyorsun maşallah diye diye en son seni biz
sinirlenecek bir şey yok ya.
Bak buna ben sinirleniyorum işte.
Bu kadar sakin olmayalım.
Niye böyle?
Yok, ben de sinirleniyorum.
Ben benim öyle söylemeyeyim de... Şimdi senin de bilinçaltına sinirlenme tohumları ekmeyelim.
Yok
şimdi.
Yok, benim de sinirlendiğim çok zamanlar oluyor. Yani burada böyle sakiniz ama her zaman tabii sakin olamıyoruz.
Mesela Serpil'e sorsam mesela ne der? Ah, o yok mu falan yapar mı yoksa?
Yapar.
Hadi.
Evde çok agresif der yani.
Hadi be.
Evet der.
Memo be, çok acil buraya bir havlu kağıt lazım. Memo'cum hadi, ama çok acil ya, hani o açıdan. Çok acil derken hani biraz daha aciliyetinden. Evet. Çünkü kahve döktüm o yüzden, hem de yeni mouse'umuzun üzerine. Yepiz yeni mouse'umuzun üzerine güzel bir kahve bocaladım. Ama ne oldu? Bak demek sinirlenmeye gerek yokmuş. Silince geçti abi. Başka zaman olsa ben hemen mouse'la falan kavga ederim. Peki. Başkası dökse. Hemen oradan.
Başkası dökse yine mouse'la mı kavga edersin acaba?
Başkası dökse önce başkasıyla sonra mouse'la. Fakat... mesela bunu dökmenin de bir manası var. Mana alemine bakarsak eğer, Mesnevi'de benim bu mouse'u dökmem. Gerçekten mouse'un üzerine kahve dökmem bile aslında, yine merdiven altı konuşmalara geçecek olursak, o da bir ders veriyor aslında. Oradan da bir feyiz almam gerekiyor değil mi? Mesela oradaki feyiz nedir? Bu aralar net olarak karşıma feyiz çıkıyor yalnız. Gözümde bir tane ufak bir yağ bezesi çıkıyor ve gözümde böyle sanki çok büyük bir şey varmış gözümün önünde gibi geliyor bana.
Çok ilginç.
Bu tam Mesnevi'nin çok güzel hikayelerinden biridir.
Evet, evet.
Burada bu çok fazla kullanılan bir metafor. Gözünün üzerindeki ufacık bir çöpün senin gözünün önünde kocaman bir sütun gibi durması.
Evet.
Bir şeyi gözünde büyütmek.
Evet, evet. Ve bütün algını köreltmesi aslında.
Doğru.
O küçücük şeyin bütün senin vizyonunu, görüşünü kapatması.
Evet. Yani birebir artık bana hayat bir şey anlatmaya çalışıyor.
Şimdi bunu... Hani bir söz var ya. Koskoca kainat. Hani gökyüzüne baktığın zaman koskoca kainat gözlerinin içine sığar diye bir benzetme yaparlar. Yani o koca kainatı hiçbir yere sığdıramazsın ama bir çift gözle onu görerek, evet, aslında kendine sığdırabiliyorsun. Şimdi o verdiğin de bana böyle tam onun karşılığı gibi geldi. Daha doğrusu tezat karşılığı gibi geldi. Yani gözünün önündeki ufacık bir arpacık veya küçücük bir beze bütün belki alemi görmene mani oluyor.
Küçücük bir şey değil mi?
Ya.
Vay vay vay. Ve bütün bunlar dövmeye başladıktan sonra oldu.
Kimi dövmeye?
Yalnız dövmenin ben kötü ruhları içinde kalacağını dışarı çıkarttığına inanıyorum.
Kötü ruhları mı dövüyorsun acaba?
Kötü ruhları dövüyor olabilirim. Kötü ruhları açığa çıkarttığını, insanın içinden temizleyip dışarıda somut hale getirdiğine inanıyorum. Ne de olsa resim denen şey bir büyü çeşidi Orçuncan.
Evet.
Çünkü eski çağlara baktığında o Fransa'da o Lascaux mağaraları falan Çatalhöyük, Alacahöyük, oralarda da değil mi var böyle şeyler?
Var tabii, bütün o hani taş devri diye adlandırdığımız çağlarda.
Fred mağaralarda.
İnsanlık daha mağaralarda yaşarken dediğin gibi belki avlarını ya avlarına şükür için ya bir tılsım olarak ya dediğin gibi bir büyü olarak belki de. O avları, av hayvanlarını, kendilerini resmediyorlardı. Hı-hı. Sembolik bir şekilde.
Evet. İşte onun için ben de onun bir çeşit şey olduğunu düşünüyorum. Yani büyü değil tabii, Allah muhafaza da. Bir çeşit ruhun dışa yansıması gibi düşünüyorum. Yani bedeninde bir görüntü taşımak gibi geliyor. Niye bu kadar üzerinde duruyorum? Çünkü Orçuncan bize bu hafta dövmeyle ilgili bir çalışma yapmış. Sağ olsun, var olsun ve onunla ilgili eski inanışlarda dövme nedir, ne değildir? Çünkü çok önemliymiş yeri. Bizim evet. Murat Tunalı diye arkadaşımız var. O diyor ki dövme diyor şamanizmde bayağı önemli bir tören diyor. Ve dövmede dövmeyi şaman rahipleri yaparmış.
Evet evet, öyle bilgiler ben de okudum. Dövme enteresan. Hemen hemen bütün kıtalarda, bütün uygarlıklarda çok eskiye dayanan.
Ama semavi dinlerde de zinhar günah.
Evet, onu da çünkü şeyle bağdaştırıyor. Yani Allah insanı en mükemmel şekilde yaratmış. O şekilde kabul ediyor ve o mükemmel yaratımın üzerine bir müdahaleyi aslında hoş görmüyor dinler. Hı hı. Yani ilk şeyleri bu. Hı hı. İlk savları bu. Hani Allah'ın yaptığının üzerine
sen bir şey yapmak gibi. Sen adam mısın da bir şey yapıyorsun? Yani. Tabii aslında açıkçası bu.
Tabii yani dinler biliyorsun çok daha didaktik bu konularda çok daha didaktik yaklaşıyorlar. Ha. Katı yaklaşıyorlar.
Aslında dövme biraz değil direkt sabırla ilgili bir şey. Yapan
yapmak için mi?
Yapmak için de yaptırmak için de direkt sabırla ilgili bir şey. Yani bir sabır sınavı gibi düşünebiliyor musun? Sen de sabrediyorsun böyle ince ince çalışırken. O bir de öbür yaptıran da acısı var değil mi?
Tabii.
Ondan sonra ne bileyim ha, bir ton mevzu.
Evet, çok güzel bir hikaye var onunla ilgili. Onu sonda anlatalım istersen. Mesnevi'den çok güzel bir dövme hikayesi var.
Evet.
Ve mesaj da çok güzel.
Çok güzel mesaj, evet. Evet.
İstersen vakit kaybetmeden şey yapalım. Genel başlayalım olarak konuya. Bir dövmeye girelim,
tamam,
ne dersin?
Tamam abi, aynen, çok da güzel olur. Yaşasın hatta. Hatta.
Hintler, Japonlar, Amerika yerlileri ve Afrika'daki bazı kabileler dövmeyi bir süs olarak yapmış olsalar da pek çok toplumda dövmenin hastalıklara ve kötü ruhlara karşı koruyucu bir tılsım, nazarlık olarak uygulandığı, bireyin toplumdaki konumunu köle, efendi, ergen, işçi, asker vurgulamak için kullanıldığı bilinmektedir. Aslında bir statü simgesi bir yandan da.
Nişan tabii ne de olsa.
Evet, evet. Çünkü o kabilelerde biliyorsun sadece dövme de yok. O Afrika'da ve Güney Amerika'da
batırıyorlar,
o ilkel...
piercing.
Evet, piercing'in aslında atası.
Evet
yani
ya.
Çünkü onlar avladıkları hayvanların dişlerini dudaklarından, doğru, kulaklarından geçiriyorlar. Burunlarından direkt kemik geçiriyorlar.
Çünkü belki de Orçuncan o avladıkları hayvanın ruhunun kendilerine aynen geçtiğini
aynen
ve bir parçasını taşıma gerekliliği hissediyorlardır.
Aynen, aynen öyle. Ona
böyle
çok
hissederek
inanıyor
söyledim bunu, biliyor musun? Sanki bir ilkel dedim, durumuma döneyim de böyle bir hissediğimde düşüneyim neymiş. Hakikaten onun bir parçasını ve öldürürken de o hayvancağızı avlarken de aslında kötülük olsun diye değil, sadece
değil,
ihtiyaçları olduğu için.
Kesinlikle egoları ve nefisleri için av yapmıyorlar. Aynı doğada yaşayan hayvanlar gibi ihtiyaçları için av yapıyorlar.
Evet.
Ama doğadaki hayvanlardan önemli bir farkları var. Avlarını gerçekleştirdikten sonra her birinde birbirine benzer doğa tanrıları var. Hmm. Afrika'dakinin başka, Güney Amerika'dakinin başka ama yani doğadaki ruhlara ve tanrılara, kendilerince atfettikleri tanrılara inanıyorlar ve geceleri onlar için şölenler düzenliyorlar.
Hadi ya.
O avdan sonra tabii ki şükrediyorlar aslında, yaptıkları bu. Çok ilginç. Yani inanış çok ilginç bir şey.
Evet.
Bu kitaplardan önce de olan insanın dürtüsel bir şeyi aslında.
Evet.
İnsanda, toplumlarda.
İnanç değil, dürtü mü diyorsun?
Yani evet, o da dürtüsel bir şey. O da dürtüsel bir şey.
Evet. Bu arada Haluk Messi ile Tony'nin programı var. Ondan sonra şimdi Haluk abi bizim fotoğraflarımızı çekiyor. Hakikaten bizim programın fotoğrafı yoktu abi.
Yok, doğru.
Süper oldu ya. Süper oldu vallahi bu. Ve konumuz dövme. Dövme. Tamam, olur, bakıyoruz. Orada bir şey gerekiyorsa, kavurap ya da rötuş gerekiyorsa var malzeme. Setup'ımız hazır. Evet, peki dövme, şimdi ben birazcık içim sıkılıyor. Şimdi hafif böyle bir caizliği falan mevzu da dönüyor. İşte günahtır, münahtır falan öyle şeyler oluyor. Biz o yüzden birazcık daha sembolik şamanizm tarafından yürürsek benim
evet,
de içim rahat eder.
Daha çok zaten dini tarafından değil, daha ziyade kültürlerdeki...
Kültürlerdeki.
Yeri, kültürlerdeki, eski kültürlerdeki ve şu anki kültürlerdeki evet. yeri üzerinden gidelim. Bayağı bir not var aslında. Hızlı hızlı da şöyle bir şey yapabiliriz.
Tamam. Haluk Mesin'in de kesin konuyla ilgili bilgisi vardır. Onun bilmediği yoktur. Çünkü ona da sorarız. Dövmeyle ilgili bilgi. Sorarız. Birazcık şey yapalım ya da hemen de alabiliriz aslında. Orçun ne dersin? Haluk abiden de bir soralım mı dövmeyle ilgili?
Tabii ki.
Düşüncelerini. yoksa uydurdun mu bilmiyor mu yoksa ya?
Dövmesi de var. Bir şey söyleyebilirim ancak. O da şu. Bir kitap kaçırdım. Hala hayıflanıyorum ama çok pahalıydı. Kitap bir cilt miydi, iki cilt miydi neydi? Sadece Rus hapishanelerinde yapılan dövmeleri kataloglamışlar.
Oo,
çok güzel.
Acayip.
Tam sabır işi. Tam sabırı anlatan bir şey. Hem hapishane hem dövme.
Rütbeler var. Suçlara göre sayfamalar var. Ve genellikle kendileri yapıyorlar öyle senin gibi makine falan.
Zıp çıktıysa be.
Kolay gelsin.
Çok güzelmiş.
Bir de şunu biliyorum. Tamamen kişisel bir şey.
Evet.
Yani sabah programda dinledim. Tony'ye bak verdim.
Öyle mi?
E tabii yani Tony kendi vücudunu onunla yaptırmak istiyorsa o karar vermeli. Tabii şurada da sana hak verdim. Şimdi bir de bir sanat yönü var. Yani banal bir şeyi de zorla sana yaptıramamalı.
Evet yani.
Kolay gelsin efendim.
Çok teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
Teşekkürler.
Saat 19.30'da Haluk Mesih ile Blues'da John Lee Hooker var. Şahane bir... Sen de kaçırma Orçun Can arabada giderken dinlersin.
Eyvallah.
Evet şimdi şamanizm mi demiştik?
Yok genel olarak bir giriş yapalım istersen. Tamam. Dövme yapma geleneği. Hayli eski, milattan önce 2000'lerde antik Mısır toplumunda dövmenin yapıldığı mumyalardan anlaşılmıştır.
Ana!
Mısırlıların dışında Britonların, Galyalıların ve Trakların da dövmeleri vardı. Antik Yunanlar ve Romalılar barbarlara özgü bir uğraş saydıkları dövmeyi suçlular ile kölelere yaparlardı. Hristiyanlık inancında dövme yasaklanmıştı. Evet. Buna karşın ilk Hristiyanlar bedenlerine İsa'nın adını ya da haç desenleri taşıyan dövmeler yaptırmışlardır. Evet. Aradan yüzyıllar geçince Avrupalılar dövmeyi unuttular. 18. yüzyıl sonlarında deniz aşırı gezilerde Amerika yerlilerinde ve Polinezyalılarda dövme ile yeniden karşılaştılar. Avrupa dilleri dövme karşılığı olan tatu sözcüğünü evet. Tahiti dilindeki tau kelimesinden almıştır. Dövme, 20. yüzyılın başlarından sonra özellikle denizciler arasında yaygınlık kazandı. Evet. Romantik duyguları, yurtseverliği ya da dindarlığı belirtmek amacıyla dövme yaygın olarak kullanıldı ve günümüzde de kullanılmaktadır. Ama hijyene önem verilmediği ve AIDS gibi bazı hastalıkları bulaştırdığı gerekçesiyle lisanssız dövme yapmaya merdiven altı.
Bizler şey böyle.
Yasal sınırlamalar getirilmesi için çalışmalar yapılmakta gibi bilgiler var. Uygulanışı üzerine de hani genel bir giriş çünkü çok detaylı bilgiler de var. Hı hı. Hangi kültürlerde nasıl yapılırmış.
Evet.
Onlar da çok enteresan.
Onlar çok güzel ya bir kere şey evet bu hijyen en önemli şey. Ben bununla ilgili bir yere gittim bir tatücü adama. En önem verdiği şey hijyendi. Epey evet. bir oturduk konuştuk. Bununla ilgili o kadar çok şey seyrettim ki her şeyi bir kere bantlıyorsun. O da bir ritüel. Korunma, mikroplardan temizlenme zaten temiz bir işleme, düşüncelerini temizlemeye ilk önce hem ortamını temizleyerek
evet, evet.
hem malzemelerini muhafaza ederek
evet.
Hem temiz bir şekilde çalışarak ve bir de antiseptiklerle çalışarak bir kere zaten o içsel temizlenmeyi de çünkü batıl ile batıni ile zahiri
evet.
bedbahtların olacak. Ay, paraleldir. Hani her şey zıttıyla yok.
Her şey zıttıyla kaim.
Yok o değil öbürü. Neydi? Yani eğer bir şey varsa paraleldir görünen ile görünmeyen. Yanlış mı söyledim?
Görünen görünmeyenin aynasıdır gibi bir şey mi?
İşte yani sen aslında o maddedeki o temizliği yaparken aslında manen temizleniyorsun.
Eyvallah.
Manasında söylemek istedim.
Eyvallah. Zaten resim yaparken bile ilk başta tuvalini hazırlar ve tuvaline astar atmaz mısın?
Evet.
Ondan sonra başlarsın evet. desenini yapmaya.
Vay be Orçuncan. Sonra evet. ne olmuş?
Dövme yapımında değişik yöntemler kullanılır. Bir tür dövmede Sivri uçlu kemik, boynuz ya da çelik iğne deriye hafifçe batırılır ve açılan delikler boyayla doldurulur. Açılan deliklerden boyaya batırılmış iplik geçirilerek de dövme yapılabilir. Eski dönemlerde bu
Allah,
şekilde yapıyorlarmış.
Allah, tel mi atıyorlarmış?
Evet, çok enteresan.
Tel atıyor.
İki tip yapıyorlarmış.
Enteresanmış.
Evet. Bugün 40 milyondan fazla Amerikalı dövmeli durumda. Bu 50 yıl öncesinin 4 katı. Her kültürün kendine özgü bir tekniği ve her dövmenin kendine özgü bir anlamı vardır. Yaptırılan dövmelerin anlamları genelde isyan, güzellik, seks, savaş ve bazıları tuhaf, sarsıcı. Peki bu gelenek nereden başladı? Diyor. Mesela Yeni Zelanda enteresan. Yeni Zelanda savaşçı ruha ve yüz dövmelerine sahip Maorilerin vatanı olan Yeni Zelanda Mako denilen yüz dövmeleri uygulanıyormuş.
Ya yüz dövmesi yaptırıyorlar da bana çok acır be.
Şeyi bu. Çıkış yeri Yeni Zelanda.
Hadi ya.
Evet.
Allah Allah.
Bu Maoriler Mako denilen yüz dövmeleri yapıyorlarmış. Bu dövmenin kökeni 2000 yıl öncesi Polinezya'ya dayanıyor. Geleneksel Maori tasarımında kıvrılan çizgiler ve spiraller doğadan ilham almış ve her tasarımın kendine has anlamı var. Her Mako, onu taşıyan kişi, ailesi ve statüsü hakkında ayrıntılı bilgi aktarıyor. Mako kadınlar için güzellik, erkekler için savaş simgesi. Geleneksel Maori yöntemine göre düz uçlu bir keski kullanılıyor ve bu keski ile yüze şekil kazanıyordu. Şekil kazandırılıyordu. Yara iyileşince tekrar açılıyor.
Wow.
Üst üste işlem yapıyor.
Ay, ne kadar acır.
Evet, evet, acılı bir işlem olsa gerek. Sonra yara şekilleniyor, içi bitki özleri ve kurumdan oluşan mürekkep ile dolduruluyor.
Evet.
Bitki özü ve mürekkep. Ama kurumdan, onu da yani doğadan elde ediyor yine.
Kurumsal yani.
Evet. Kurumsal dövme. Yüz makosu yalnız Maorilere özgüydü ve Maori halkının dışındakilerin bu dövmeyi yaptırması saygısızlık olarak görülüyordu. Hmm. 1700'lü yılların sonlarında Maorilerin yaşamı İngilizlerin Güney Pasifik'e gelmesiyle değişti. Bu Batılıların dövmeyle ilk karşılaşmasıdır. Vücut dövmeleri Mako denen yüz dövmelerinden evrimleşmişti. Maorilerin Mako dövmeleri yabancı savaşçılara eşsiz geliyordu. Savaşta öldürülenlerin başlarını, onurlarını yaşatmak için mumyalıyorlardı. Bak burası çok enteresan.
Hmm. Başlarını.
Öldürülenlerin
ya keşke başlarını, vücudu da olsaymış da bari.
Ama bak ne yapacak? Hatta başlarını hatıra olarak topluyorlardı. Fakat makoları olan Maorilerin başları kasten kesilip ya silahlarla takas ediliyor ya da Avrupalılara satılıyordu.
Ay.
Bunun üzerine Mako sanatı sona ermişti. Yani şey haline gelmiş, artık sanatsal bir obje haline gelmiş o kafalar dövme barındırdıkları için.
Ay.
Bir nevi büst olmuşlar.
Yani demek ki iyi bir şey
çok
değilmiş.
Çok acayip bir şey.
Vay vay vay vay vay. Üzüldüm şimdi. İnsanoğlunun yapmadığı kötülük yok. Keşke olmasa almasıydı.
Bak günümüzde metal, geçmişte ise kuş gagası, balık yüzgeci, domuz dişinden yapılmış 35-40 dişi bulunan nifo adı verilen kemikten çubuklar kullanılırdı.
Hmm.
Onlarla yapıyorlarmış.
Tabii gördüm ben onu, böyle ufak çekiç gibi bir şeyle vuruyorlar. Hala bunu, bu geleneği bu primitiflikle kullanan bir 93-94 yaşlarında bir kadın var, hala dövme yapıyormuş.
Hadi ya.
Evet, bu eski kabilelerden ve öğretiyor.
Ha.
Şimdi birilerine onu bırakıyor o geleneği.
Hangi coğrafya?
Ay, Tony söylediydi de onu şey.
Mesela bizim Mardin'de de anonim bir şekilde devam ediyor.
Tabii. Bir arkadaşımız var bizim, o Gaziantep'li galiba. Güneydoğu,
evet,
Anadolu.
Güneydoğu coğrafyasında çok yaygın.
Evet.
Zaten hani dikkat ettiysen bu Suriye'den gelen Suriyeli halkta da
var, evet.
Ellerinde, yüzlerinde çok sayıda dövme görüyorsun.
Etnik küçük, bir şey, evet.
Evet, etnik, aynen. Etnik dövmeler. Onlarda da çünkü hani bulundukları yerin yaşlı kadınları yaparmış bu dövmeleri.
Evet. Ay eyvah, ben yaşlı kadın. Bulunduğunuz yerin yaşlı hanımı geldi. Hanım.
Louisiana'da 1984 yılında arkeologlar Peru'da 1000 yıl öncesine ait mumyalanmış kadın cesedi bulmuşlar.
Yani
orada
Yazık ya.
Kadının koluna dövme yaptırdı. Evet. Arkeolojik çok fazla da şey var. Bilgi var. Mesela Japonya'da dövme yaptırmak yasa dışı bir olay haline gelmişti. Çünkü Yakuza adında Japon mafyası kendilerine özgü dövme yapıyordu. Dövmeler vücudun tamamını kaplıyor, vücut giysisi gibi görünüyordu. Onun için dövme yaptırmak korku, şiddet, üzüntü kaynağı olmuştu. 1600'lü yıllarda Yakuza suçla ilişkilendirildi. Cezalıların alınlarına ve kollarına dövme yapılıyordu. Böylece suçlu olanlar halk tarafından tespit edilebiliyordu. Bunlar işe ve havuza girmekte zorlanıyordu. Giysi niyetine kullanılan dövmelerin sahipleri öldükten sonra deri bıçakla kesilip vücuttan çıkarılıyor ve kara borsada satılıyordu.
Ay, yani acayip. Derisini yüzürüyorlarmış.
Burada da bak Japonya'da da deriyi yüzüp satıyorlar kara borsada. Çok acayip yerlere varıyor.
Hakkı o neymiş öyle? Bir şey soracağım. Bu arada şeyde abi tamamen beynim durdu Orçun. Hiç sıfır yani bir baktım hani bir yerde tanıdık bir fikir bile yok söyleyecek. Sıfır yani beynim. Ha. Tony de oradan. Tony yok lan. Çok iyiyim çünkü şiirden dolayı. Dedim ki Tony dedim. Haluk Mesci ile Tony'ler şeye çıktılar. Terasa çıktılar biz program yaparken. Orada hani manzaraya bakarak işte bir iki kadeh şarap yudumlayacaklar. Dedim Tony dedim çamaşırlar asılıydı. Hani içlerinde şey olmaz. Ayıp yani kocaman abimiz. O dedi ki oradan ileriden Ayça Tony. İleride. Orçunca. Anam daha neler görecek programımız devam ediyor.
I don't diyorsun yani. I don't. I do not. Don't. Tamam. Bazen bu deriden kesilen dövmeler Tokyo'daki üniversitede sergileniyormuş. Çok garip. Yokohama'da dünya çapında dövmeci olan Folyoshi Samuray, kaplan, geisha sembolleri kullanıyordu. Normalde bambudan günümüzde metalden yapılmış agori çubuğu kullanılıyor. Çubuğun ucunda 36 iğne varmış. Çubuk mürekkebe batırılıyor. Dakikada 90-120 vuruş yapılıyordu.
Vay be.
Evet. Eller, ayaklar, boyun ve yüz hariç bütün vücut dövmeyle kaplanıyordu. Japonlar bu şekilde. Bütün vücudu kaplıyorlar.
Her şeyde de var ama bir dövme mevzu ya.
Var yani Amerika'da yine mesela Arizona'da hapishanede sağlık riskine ve yasak olmasına rağmen dövme yaptırılıyordu. Bunlar korku ve nefret anlamları taşıyordu. Dövmeler çeteleri temsil ediyordu. Suçlular bir çetenin dövmesini yaptırabilmek için bir başkasını ya öldürmeli ya da saldırmalıdır diyor hapishane için. Yani evet yani farklı şeyleri de var. Hepsinin farklı bir yansıması karşılığı var. Edison şablon kalemi çarkı kullandı. Çark iğneyi indirip kağıdını
yıkıyordu. Neymiş? Neymiş? North ne diyor? Ne diyor? Bize de söyledi. Bize de söyle.
North Carolina'da Thomas Edison şablon kalem ve çarkı kullandı. Burada bilgide bir gariplik mi vardı? Thomas Edison diyor ya.
Evet.
Onun için. Şablon kalem ve çarkı kullandı. Çark iğneyi indirip kaldırarak mürekkebin kağıdın altına kopyalanmasını sağlıyordu. Yani ilkel bir dövme makinesi icat edilmiş oldu. Edison aslında ilkel bir dövme makinesi de icat etmiş. Buradan bu çıkıyor.
Aa, Edison yalancı ya. Birinden araktır yine o da. Şimdi günahını da almayalım herif cuazın da. Allah Allah.
Teksas'ta ise 1800-1920 yılları arasında kadınlar ve erkekler vücutlarını dövmelerle kaplattırıp sirk gösterisi yapıyorlardı.
Ama herhalde geçici dövmedir ya.
Sanmıyorum. 1800 ve 1920 diyor.
Ne olacak? Geçici dövme olamaz mı?
Var mıydı acaba o dönem?
Aa, geçici dövme her şekilde olur ki. Zaten boyayı bul, al sana geçici dövme. Ne olacak ki? Yani şov yapıyorsa yani farklı dövmelerde kullanarak yapabilirler ama onu yapması da bütün gününü alır.
Bunlardan en ilgi çekeni Amerikan sirk sanatçısı Kertenkele adamdı. Vücudunun her yerinde yeşil sürüngen dövmeleri vardı. Bu dövmelerin 700 saatte tamamlandığını söylüyordu. Bu dövmeler yaşam deneyimlerini ifade ediyormuş onun için. Bu kertenkele figürlerini ben galiba Polinezya dövmelerinde de gördüm. Eski kabilelerde bir tropik bir ada
çok seviyorum kertenkele görüntüsünü ya.
Bütün böyle bacaklarda, kollarda kertenkeleler dönüyordu. Öyle görseller de gördüm. Güzelmiş. İşte buradan görseller de var bir sürü aslında. Onları paylaşamıyoruz ama.
Olsun. Onlar tahmin ediyordur dinleyicilerimiz. Akıllıdır.
Yani yine hızlı hızlı geçersek aslında milattan önce 30 bin, 10 bin yıl öncesine dayanmakta diyor. Bir başka bilgide. Milattan önce 30
abi
bin
ne diyorsun?
Ile 10
İnsan
bin arası.
Yani... Başlamış yani İngader demen tabii. Dövme başlamış.
Tabii. Kızılderililer eski Mısır, Kazak ve Kırgız Türklerinde sıkça görülürdü.
Vay.
Asya'da da var yani.
Çok güzel.
Özgün topluluklarda dövmeyi yapan kişi mistik bir ayin içerisinde dövmesini yapardı.
Tabii. Yok öyle oluyor zaten.
Evet.
Yarın şimdi bizim Asena ile yine mistik bir dövme şeyimiz var. Ritüelimiz var.
Giysinin olmadığı dönemlerde vahşi hayvanları ürkütmek, avlanan hayvandan daha fazla pay almak, kabile liderliği, güç ve üstünlüğü ortaya koymada yine benzer işaretler vücutta kullanılmıştır. Hmm. Yani bir statü aslında.
Evet.
Aslında şeye baktığında, doğadaki hayvanlara baktığında, kaplanın desenleri, leoparın, jaguarın desenleri,
evet.
Ya da çeşitli coğrafyalardaki o farklı tropik kuşların renkleri ya da hareketleri, hani dans gibi ritüelleri var ya onların da. Yani aslında doğadan da çok esinlenmiş olabilirler.
Tabii canım, zaten doğadan esinlenmişlerdir.
Mutlaka.
Her şey doğadan esinleniyor ki Orçuncan.
Aynen.
Yoksa nereden gelecek aklına?
Yani medeniyet hep aslında doğadan alarak üstüne koyarak ilerlemiş gibi. Ha, enteresan bir şekilde... Osmanlı'da da.
Aa.
Evet, Osmanlı'da da var olduğuna dair şöyle bir rivayet var. Hatta onu bir paragrafta anlatıyor. Ben direkt paragrafı aktarayım istersen.
Tamam.
Eflak Boğdan Beyliği'ne yetişmesi gereken özel bir şifre varsa yollar elbet tehlikelerle doludur. Osmanlı Sarayı'nın söz sahibi efendileri önce özel ulağın kafasını kazıtırlar. Gizli mesaj: kafanın tam da üstünde dövme olarak kazınır.
Aa.
Ve bundan sonra ulak yollara düşmüştür bir kere. Bezirganların ateşini görür. Bedestenlerde, kervancılarda soluklanmaz. Artık ıssız ovalarda saçları uzar. Velev ki mektup hastası köpek eşkıyalar yolunu kese. Ne mektup bulurlar ne de şifre. Bu ulak sağ salim adresine ulaşmak zorundadır.
Bunu bilmiyorlar. Duyulmamış mıdır bu dedikodu?
Bilmiyorum. Belki de o dönem için gizli bir şeydi.
Gizli bir şey de olabilir ama işte bu herhalde iyi saklamışlar vallahi, bravo.
Sabah ezanı kıyıya vurunca artık oradadır. Abdestli usturayla kafası kazınır.
Ana.
İşte padişahın mektubu yerli yerinde.
Vay
Beygidi be. Cavlak ciğerze. Yol boyunca sardığı Bitlis tütünden başka bir arkadaşı var mıydı gibi de öyle bağlamış ama yani şey ilginç. Anlattığı şey ilginç.
İlginçmiş hakikaten.
Ve çok da zekice.
Çok zekice, evet. Evet abi. Adamlar tabii abi, iktidar insanı demek ki aklını çalıştırıyor. Kaybetmemek için.
Şimdi aklıma film sahnesi geldi.
Ne geldi, anlatsana.
Yani dedin ya, acaba bu bilinmiyor muydu ve bu ulaklar yakalanmıyor muydu?
Evet.
Bu ulak yakalanabilirdi.
Evet.
Ve saçlarının arasında mesaj taşıdığı da fark edilirdi.
Evet. Sonra ne olur?
Ulak yakalanırdı. Saçları kazıtılırdı. Mesaj görülürdü. Başka bir mesaj kafaya kazınır. Saçlarının uzaması beklenir. Kafası kesilir. Gönderen padişaha geri giderdi.
Ay, ne kadar kötü bir insanmışsın. tabii. Ay yazık ya. Kendi adamının kafasını mı kesecekler Orçun?
Hayır. Kim gönderdiyse oğula, oğlak yakalanıyor.
Evet.
Kafasına başka mesaj yazılıyor. Ha. Saçı bir daha uzatılıyor. Aradan yani birkaç ay geçiyor, belki aylar geçiyor.
Kafasını kesiyorlar.
Ondan sonra kesip kafayı yolluyor.
Kafayı
mesajını aldım.
Yolluyor
bu da,
ama
bu da benim mesajım.
Sarmal haline döner. O zaman onların ulağını da onlar kafasını keser üstüne.
Zaten öyle oluyormuş.
Sahiden
yani,
mi?
Yani büyük ihtimalle o ulaklar hep yollarda bir şekilde can veriyorlar.
Şey gibi, hadi ya, hepsi gidiyor tabii değil mi? Doğru
söylüyorsun. Şimdi düşünsene, WhatsApp diye bir şey var. Pıt.
Ya, ben olsam kaçarım ha, ulakların yerinde olsam. Vallahi ben niye ölecekmişim ki onların yoluna? Allah Allah. Bana ne?
Kim bilir hani neler oluyor?
Padişahsın. Da. Bana mı padişahsın ha ona? Değil mi?
Belki
öyle
iki taraflı çalışıyordu.
Ana.
İki evli kedi gibi. Var ya öyle iki evli kediler.
Evet evet.
Evet. Yine şöyle notlara göz atıyorum. İlginç bir bilgi. Bu seni ilgilendirecek bir bilgi.
Yaşa.
Bilinen ilk kadın dövme sanatçısı.
Ana kimmiş?
Maud Stevens Wagner. Allah 1877 Allah. ile 1961 arasında.
Tamam, ona da kabul.
Yaşıyor. Maud Wagner bilinen ilk kadın dövme sanatçısıdır. Eşiyle birlikte Wagner Tattoo'da çalışmıştır. Ayrıca bir sirk sanatçısıdır. Tarihin en ünlü çiftlerinden sayılırlar. Aslında araştırmak lazım. Enteresan bir çiftmiş. Dövmeleriyle birlikte göründüğü fotoğraf da var. Evet, onu şu an aktaramıyoruz. 1911 yılında da dövmeli bir fotoğrafı var. Üzerinde kendi dövmeleriyle.
Kendi dövmeleriyle. Kendisine yapmış olamaz ama.
Bilmiyorum. Belki eşi yaptı.
Eşi yapmış olabilir. Çünkü eşi kendi yaptı. Yapamaz. Mesela ben kimseye yaptıramam ki abi. Düşünsene.
Şu anekdot da ilginç. Dövmeyle ilgili günümüzden bilgiler vermeden, yani günümüzden çok önce bilgi veren 2500 yıllık Sibirya Prensesi mumyası.
Hadi ya.
Ve bunun fotoğrafı vardı, gördüm. Mumyanın üzerinde dövmeler hala renkleriyle duruyordu.
Hadi ya.
Evet.
Sibirya Prensesi.
Sibirya Prensesi. 2500 yıllık bir mumya.
Vay be. 2500 yıl.
Bak bu nerede biliyor musun?
Nerede?
Meraklısıiçin.com bir blog, dövmenin hikayesi diye bir uzantısı var. Orada güzel fotoğraflar vardı. Şey yapmış mesela, dönemlere göre bir kol yapmış. Hı hı. Yani temsili bir çizim bu. Bir kol.
Evet.
Fakat o kolun üstünde dövmeler var ama dönem dönem ayırmış. Hani arkeolog şey, arkeolojik şey, katmanlar gibi.
Çok güzelmiş. Sitenin adı ne?
Şudur.
Bir dakika meraklısı bakın. Meraklısıiçin.com. Dur söyleme. Lisi, meraklısı için.com dövmenin hikayesi. com.blog.
O slash'ları falan tam yazarsan ha, çıkacaktır.
Şey, meraklısı için.com/blog/dövmenin tire hikayesi. Tabi bunlar hep İngilizce karakterlerle yazılması gerekiyor. 302 lira kurslar, bir şeyler, blog. Burada Allah Allah, niye acaba? Bonsai atölyesi. Kokulu taş sabun atölyesi.
İlginç şeyler var.
Bu ne ki? Enteresan. Enteresan.
Lars Krutak. Lars Krutak diye de bir kişinin bir sitesi var. Ona baktım. O da bu tarih öncesi, yani eski medeniyetlere, kabilelere, o ada kabilelerine ait dövmeler üzerine çalışmalar yapmış. Onları incelemiş. Hı hı. Tarih öncesi dövmeler.
Tarih öncesi dövme. Tarihin öncesi nasıl oluyor Orçuncan? Yazılı metin yapılmadan önce mi acaba?
Herhalde mantıklı açıklaması o olsa gerek.
Evet, herhalde yazı bulunmadan önce.
Tarihi de hep işine geldiği gibi yazmışlardır ya.
Evet, tarih de bir bilim...
Tarih bir yalan mı acaba?
Evet yani. Ancak tarih öncesi şeysiz... Tarafsız olabilir değil mi? Tarih,
evet, evet.
Tarih sonrası.
Tarih çok taraflı yazılmış bir şey çünkü. Burada yine güzel bir çalışma var. Kalıcı dövmenin tarihi üzerine. İstersen biraz doğrudan anekdotlar verebiliriz.
Tamam.
Bu program böyle dövmeyle geçti ama.
Ne yapalım? Olsun. İstersen değiştirelim konuyu. Nasıl istersen.
Yo. Yani bugün de onun üstünden gitmiş
olalım. Dövmeden uyandık
bugün. Ben merak ettim hakikaten.
Neymiş bu? Niye evet, karşımıza dövme. Çıktı? Bir de bir süredir bir dövmedir gidiyor. Böyle bir şeyler fazla oldu mu hayatında? Onun da manasına bir bakmak lazım Orçuncan. Bizim Şefik dedi rahmetli ilk önce tanıştığında insanların ismini sorardı. Onun manasına bakardı. Çünkü o manayı taşır insanlar diye
eyvallah,
düşünürdü.
Eyvallah.
Bu zaten pek çoğumuzun yaptığı bir şey, ismini ve manasını düşünmek. Çünkü insan sürekli onunla çağrıldığı zaman
evet, evet.
onu ister istemez üzerinde o özelliği gezdirmeye başlar. Dövme niye acaba şimdi yani bu kadar hayatımıza çıktı? Zopa. Bir kere zopa manasında değil. Orası net kesin. Ama bir iz bırakmak.
Bir iz bırakmak evet aslında. Bir iz bırakmak. Kendini bir şekilde ifade etme isteği.
Evet.
O çok önemli. Hele
bir temas, bir temasta bulunmak.
Bir de tabii eskiden bunlar daha böyle büyüyle, daha hani doğayla, doğadaki ruhlarla, tanrılarla ilişkilendirilirken, günümüzde daha sembolikler da veya daha dekoratifler aslında. Yani dövme yaptırıyor insanlar ama belki de büyük bir çoğunluğu onu çok dekoratif bir şekilde yaptırıyor.
Genellikle öyle, çünkü kalıpları götürüyor, şu kalıbı yapmak istiyorum, hoşuna her yerde gidiyor, olan yapıyor. Bir şey. Halbuki bunun kesinlikle münferit olması lazım, evet, abi. Evet. Herkes de ayrı, kişisel bir şey çünkü, çok kişisel.
Yani ben yaptıracak olsam mutlaka kendimle özleştirebileceğim bir tarafı olsun isterdim.
Evet, mesela,
ya inandığım bir şeyle ya kendimle.
Evet.
Bir şey yansıtsın isterdim yani.
Ben şöyle bir şey mesela istiyorum kendime yapmak. Bir annemle babamın birlikte fotoğrafları var ve annem son zamanlarına doğru bu fotoğrafı çok iyi sakla Ayça demişti. Onu kendime yapmak istiyorum, o dövmeyi. Ondan sonra bir de bir iki tane hayatımdan sahne var. O sahneyi canlandırmak istiyorum. Yani hep üzerimde taşımak istiyorum. Çünkü aklımda taşıyorum. Görsel olarak da üzerimde durabilir. Mesela bir tanesi ilk fotoğrafım. İlk kedi severkenki halim. Eğilmişim, bir çocuk böyle babamın çocukluğunun geçtiği evde.
Evet.
Ondan sonra kediyi seviyorum. O fotoğrafımı yapabilirim mesela.
Çok
ya
güzel.
Da bir gün bir arkadaşlarla sabaha karşı kafalarımız süperdi. Hiç o gün unutmuyorum, böyle salıncağa binmiştik ve böyle gökyüzüne baka baka böyle salıncakta sallanmıştık. O da çok hoşuma gidiyor. Ne? Ne oldu?
Çok hafif sarsıldık. Hayır, sarsılıyoruz.
Ben yapıyorum.
Sen mi yapıyorsun?
Ayağımı oynatıyorum.
Öyle mi?
Evet. Ha. Ama şöyle güzel bir deprem de fena olmaz da bir heyecan. Tövbe, Allah korusun.
Aman aman.
Allah korusun, tövbe tövbe. Evet.
Türkçe dövme, dövün. Türkçe'de dövün şeyi de var, söylemi de var. Türkçe dövme, dövün ve Arapça vesm olarak adlandırılan insan bedeninin çeşitli malzemeler kullanılarak farklı uygulamalarla süslenmesi adetine. Dünya tarihimizin çok eski dönemlerinden bugünlerine değin rastlamak mümkün.
Evet.
Alt deriye ulaşmak için sivri uçlu bir araçla yarıklar veya delikler, açılan bu yarıklara iğne, diken, keskin kamış, kemik gibi sivri uçlu bir araçla is ve sür karılımı boya maddesi. Eskimoların kullandıkları tekniğe göre deri iğneyle delindikten sonra delinen ciltteki yarıklar arasından geçirilen boyalı bir iplik vasıtası ile boya deri altına yerleştiriliyormuş.
Tabii.
Bayağı acılı bir işlem olsa gerek.
Anne. Bunu niye yaptırıyorlarmış acaba? Hadi şimdi diyelim ki moda. Ama o zaman da modadır ya. Yine vardır.
Bu da çok acayip. Diğer bir teknik, açılan yarıklara barut veya güherçile içeren karışımları yayarak bunları ateşlemek. Yakarak yapıyor yani. Bu işlemlerden özellikle derinin yakılması işleminden sonra deride hiçbir zaman çıkmayacak açık ya da koyu mavi renkli bir yanık izi oluşur. Acayip bir teknik. En çok kullanılan boya dövmede boya maddesi çıra, saç, çalı çırpı gibi maddelerden elde edilen ismiş. Bunun yanı sıra çivit, antimuan tozu, kibrit tozu, güherçile, kavrulup dövülmüş kemik tozu, çini mürekkebi, balık ödü çeşitli bitki özleri, safran ve kına. Bunlar da kullanılıyormuş.
Vay be.
Bak bu da ilginç. Anne sütü temel karışım sayılıyor.
Ne diyorsun ya?
Evet.
Aa, enteresan.
Bu malzemelere göre deride beliren izler kırmızıya yakın bir tonda olabilirmiş. Evet.
İlginç bir şey bak bu da. Anne sütü. Niye acaba anne sütü kullanıyorlar? Bir baz olarak mı?
Temel karışım olarak kullanıyor onu. Hun kurganlarında çıkan cesetlerde son derece kıvrak çizgilerle ve dekoratif bir anlayışla yapılmış düşsel yaratıklar ve koç figürlerinden oluşan dövmeler görülmekteymiş. Dinsel, büyüsel kaynaklı bu dövmelerin is olduğu ihtimali ve deriye şırınga edilmesiyle oluştuğu düşünülmekte. Hunlara ait Pazırık kurganında bulunan bir başkasına ait cesetten anlaşıldığı üzere Hunlarda asil ve kahraman kişilerin dövme yaptırabildiği, daha sonraları Kazak ve Kırgızlarda da devam eden bu geleneğin yine kahramanlık niteliği taşıyan bireylere uygulandığı biliniyormuş.
Sütlü.
Evet.
Sofraya çıkıyor da bir şeyler de var, onları şimdi araklayacak diye.
Antik Trak kavmi dövmeyi asalet nişanesi sayarken eski Yunanlar için ahlaksızlık damgası gibiydi. Hmm. Eski Roma'da suçluları ve köleleri tanımaya yarayan dövmelere 19. yüzyıl İngiltere'sinde de rastlanmaktaydı. Cezayirli gemiciler aracılığıyla Osmanlı denizcileri arasında yaygınlaşan dövme, 17. yüzyıldan itibaren Yeniçerilerce bağlı bulundukları ortayı, yani bölüğü simgelemek amacıyla yaptırılmaya başlanmış. Yeniçerilerde de var.
Allah
Osmanlı'da
Allah.
Da var.
Ama Yeniçeriler galiba şey değil mi? Müslümanlık yok galiba onlarda.
Yok. Olur mu? Müslümanlar mı? Ama biraz daha Yeniçerilerde yanlış bilmiyorsam Alevilik, Bektaşilik, biraz daha Şii tarafı var Yeniçerilerin. Hmm. Onlar çünkü kazan kaldırıyorlar ya, sonra zaten bayağı Yeniçerilik lağvediliyor falan. Bak işte diyor. Yeniçeri Ocağı'nın kapatılışına dek sürmüş bu dövme geleneği Yeniçerilerde. Evet.
Bayağı ilginç ha bu dövme mevzu. Peki tasavvufta?
Bütün dünyada var yani. Avustralya, Afrika, efendim Okyanus adaları, Marquis, Samoa, Yeni Zelanda, olmadığı bir yer yok dövmenin. Ha bak, şöyle küçük bir anekdot. Yakın zamana kadar dövmecilik Gaziantep, Barak bölgesinde, sen demin bahsetmiştin Gaziantep.
Gaziantep, evet.
Barak bölgesinde gurbet adı verilen, geçimini boncuk, iğne gibi ufak tefek gereçler satıp karşılığında yumurta, arpa, buğday vesaire alarak geçimini sağlayan küçük gezici gruplar tarafından 15 yıl öncesine kadar isteyenlere dövün, yani dövme yapıldı. Şimdi ise bu uygulamanın devam etmediği belirtilmiş. Anonim bir şekilde 15-20 yıl öncesine kadar bu devam ediyormuş. Dövün yapılmadan önce dövmeyi yaptıracak kişi veya gurbet tarafından belirlenen şekiller yanmış kibrit çöpü yardımı ile vücut üzerine çizilir. 3 ya da 9 adet halinde. Bu rakamların mistik özelliği ve yöreye göre değişiklik gösterdiği bilinmektedir diyor. Bir araya getirilerek sıkıca bağlanan iğnelerle deri dövülür. Koyun ödü ve kazanların altından toplanan isle hazırlanan karışım bu dövülme sırasında alt deriye yerleştirilir. Kabuk bağlayan bu yara zamanla iyileşir ve desen belirir. Bu şekilde.
Gördün mü başımıza geleni? Sen hiç yaptırdın mı dövme?
Yok, yaptırmadım.
Düşünüyor musun?
Şu an için düşünmüyorum.
Peki inançtan dolayı mı, yoksa yani farklı bir madde vücuduma girmesin?
İhtiyaç duymadım. Herhalde ondan.
Bir sıkıntım yok diyorsun dövmesiz.
Ha, yani çok ihtiyaç duymadım.
Ama nasıl Perpignan'a gidiyoruz ama Orçun?
Ya, evet.
Ya. Bu arada sizin oğlanın, küçük oğlanın yaşında ikizleri olan bir aile geliyormuş.
Çok güzel.
3,5 yaşındaymış çocukları, ikizleri. Çocuklar eğlenecekler inşallah. Biz evet. De çok eğleneceğiz Orçun Can. İnşallah. Çok seviniyorum siz geliyorsunuz diye,
evet,
ya. Senin karını ben çok seviyorum. Çok efendi bir kız ya.
Sağ ol. Çok, o da seni çok seviyor.
Düzgün bir insan. Bir gün yayından da tanıştıralım Serpil'le dinleyicilerimizi.
Eyvallah.
Onun ilgisi var mı böyle dövmeye falan? Çünkü o da görsel sanatlar, güzel sanatlardan
yani,
mezun.
Yani dövmeye özel olarak hani yaptırmak olarak bir ilgisi var mı bilmiyorum. Çok öyle bir isteği yok gibi. Fakat hani şey değil, alakasız değil. Hatta senin için son 2-3 haftadır sürekli şey araştırıyor. Desen araştırıyor. Bak ya da tarz, bak
süper.
Şunlar yapıyorlar, bunları yapıyorlar. Açığı göstereceğim bunları,
tamam,
diye.
Tamam, iyi. O zaman pazar günü hep beraber bir kahvaltı yapalım. Soralım da. Evet. Yengemize soralım bunu.
Evet. Evet. Yani genel olarak böyle. Şimdi nereye bağlayacağız? Programımıza uygun bir şekilde. Bu kadar dövme bahsinden sonra ilginç bir yere bağlayacağız bu dövme konusunu.
Tasavvufta dövme.
Mesnevi'de bir dövme hikayesi var.
Dövme.
Evet. Ve onun üzerine de biraz konuşalım istersen. Çünkü çok güzel bir yere bağlıyor.
Estağfurullah. Ben konuşamam ama hikayeyi çok dinlemek isteyen, yani konuşurum tabii canım ona bakarsan.
Üstüne yorum yapacağız
artistik
zaten.
Artistik yapıyorum
kendimiz.
İşte konuşamıyorsa.
Karşılıklı.
Her konu hakkında ben şuursuzca konuşabilirim tabii ki.
Dövme yaptıran Kazvinli adam. Kazvin diye neresi bir yerden.
Neresi acaba Kazvin?
Ben ona baktım ama şu an aklımda değil. Belki de notlarda karşıma çıkacak. Hı hı. Tekrar göz atalım. Veya istersen sen Kazvin diye
bakarım.
Yazarsa acaba İran tarafları olabilir mi? Olabilir.
Tamam, Kazvin nerede yazarsak zaten bulurum.
Rivayetçiden şu hikayeyi de dinle. Kazvinlilerin adetleridir. Vücutlarına, kol ve omuzlarına...
Evet, İran'daymış.
İran değil mi? Hı-hı. Kazvinlilerin adetleridir. Vücutlarına, kol ve omuzlarına kendilerine zarar vermeksizin iğne ile mavi dövmeler dövdürürler. Hı-hı. Bir Kazvinli tellağın yanına gidip bana bir dövme yap fakat canımı acıtma dedi. Hı-hı. Tellak, söyle yiğidim ne resmi döveyim diye sorunca bir kükremiş aslan resmi döv dedi. Talihim aslandır, onun için aslan resmi olsun. Gayret et, dövmeyi adam akıllı yap. Tellak, vücudunun neresine döveyim dedi. Kazvinli, iki omzumun arasına dedi. Tellak, iğneyi saplamaya başlayınca yiğidin sırtı acımaya başlayıp, aman usta beni öldürdün gitti, ne yapıyorsun diye bağırdı. Usta, aslan yap dedin ya dedi. Kazvinli sordu, neresinden başladın? Usta, kuyruğundan dedi. Kazvinli dedi ki, aman iki gözüm, bırak kuyruğunu. Aslanın kuyruğu ile kuyruk sokumum sızladı. Nefesim kesildi, boğazım tıkandı. Aslan varsın, kuyruksuz olsun. İğne yarısından yüreğime fenalık geldi, bayılacağım. Usta, Kazvinli'yi kayırmadan merhametsizce aslanın bir başka tarafını dövmeye başladı. Yiğit yine bağırdı. Burası neresi? Usta kulağı dedi. Kazvinli bırak kulaksız olsun. Orasını da yapma dedi. Usta bu sefer...
Aslanı tabansız yapacaklar.
Usta bu sefer başka bir yerine başlayınca Kazvinli yine feryat etti. Bu üçüncü iğne de neresini dövüyor? Usta azizim karnı dedi. Kazvinli fena acıyor. İğneyi bu kadar çok batırma. Bırak karınsız olsun deyince tellak şaşırdı. Hayli müddet parmağı... ağzında kaldı. Evet, o ilginç bir detay mesela. Mesnevi'de de bu şekilde herhalde yazıyor.
Parmağı ağzında kalması.
Evet, parmağı ağzında kaldı diye detay var yani. Çok
peki
ilginç.
Neden acaba parmağı, yani yaptıranın mı parmağı ağzında kalıyormuş?
Hayır tellağın şaşkınlıktan. Ha. Hani böyle bir şey vardır ya falan diye evet. Kalırsın ya. Hani Mesnevi'de bu detayı düşmesi de enteresan.
Evet, çok güzel.
Tellak şaşırdı, hayli müddet parmağı ağzında kaldı. İğneyi yere atıp dünyada bu kime olmuştur? Kuyruksuz, başsız ve karınsız aslanı kim gördü? Böyle bir aslanı Allah bizzat yaratmadı dedi. A kardeş, iğne acısına sabret ki nefsin iğnesinden kurtulasın.
Hmm. Nefsin iğnesi. İğnenin sabretmek gerekiyor.
Çok güzel bir yere bağlıyor. Aslan istiyorsun. Yani bir
ama kendin aslan
olmak
faresin.
İstiyorsun. Ama o aslan olmak için hiçbir şeyden vazgeçmiyorsun. Hmm. Hiçbir şeyden fedakarlık edemiyorsun. Veya nasıl diyeyim, katlanamıyorsun. Hı hı. Ceremesini çekemiyorsun.
Onun bedelini ödemiyorsun.
Bedelini ödeyemiyorsun, ceremesini çekemiyorsun.
Evet.
Çok güzel manalar var. Ve bunu dövme üstünden anlatması da enteresan değil mi Mesnevi'de? Yani hani dinde dövme günahtır gibi bir şey varken, bir yargı varken Hazreti Mevlana'nın Mesnevi'de bu tip bir bahis yapması.
Ben de korktum ilk önce işte günahtır falan denecek falan diye. Yine çok daha kapsamlı bir yerden bakmış Hazreti Mevlana mevzuya.
Evet, evet.
Hiç böyle bir şekil şemal şeklinde değil, daha derinlemesine manasından bakmış. Sen ilk önce o dövmeyi dövülebilecek kıvamda ol da ondan sonra gel bana aslan dövmesi yap. Hem orada canın hiçbir şeyi göze alamıyor, hem de en iddialı şeyi istiyorsun diyor.
Evet, evet.
Önce
evet,
adam
güzel.
Oluyor değil mi?
Çok güzel, aynen. Yani hem aslan olmak istiyorsun hem de ayağına bir diken batınca
iki kuruşluk canın yok diyor. Ha.
Evet, evet.
Sen adam mısın diyor aslında değil mi?
İlahi dinler dövme yaptırmayı doğru bulmuyor. Tevrat'ta kesin bir dille yasaklanmış bu. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de dövme adeti yasaklanmış. Tabii bu eski tarz dövmeler için, yani o dönem yapılan dövmeler için söylenen şeyler. Esprisi de şu olarak düşünülüyor. İnsanın tabii görünüşünde sorunlu bir sebep yoksa değişiklik yapılması doğru bulunmaz. Yani
senin en başta söylediğin gibi.
İnsan en güzel biçimde yaratılmıştır. Ona dışarıdan bir müdahale iyi olmaz. Ayrıca eski usul dövmenin sağlığa zararı açıktır. Günümüzde bir kısım gençlerimizin dövmeye özendiği görülüyor. Şunu söylemek mümkün. Hoş bir şey değilse de ya tabii bunu yazanın yorumu bizim ağzımızdan hani
olsun ya sen
olmasın.
Şimdi ben üzülme yani ben öyle şey beni kolayca üzmemeye çalışıyorsun değil mi?
Yok yok hayır yani sonuçta ben her şeye katılmıyorum buradaki. Hı-hı. Kolayca silinen boyalarla yapılıyorsa bu tür dövmelere cevaz verilebilir falan demiş. Bu hı, tamamen herkesin kendiyle alakalı bir şey bana sorarsan.
Tabii her şeyde olduğu gibi aslında değil mi?
Hazreti Mevlana'nın da hani bu misalden vermek istediği kardeş iğne yarısına sabret ki kafir nefsin iğnesinden kurtulasın.
Oo güzel. Ben hastasıyım kendisini bu Mevlana'nın. Ha? Çok güzel. Her şey ne kadar güzel. Tatlı tatlı söylüyor değil mi? Başkası olsa işte şok odaktır. Şöyle evet, günah böyle evet, günah. Evet. Günah yapar. Öyle değil. Diyor ki ilk önce sen o kendi nefsinin iğnesini tatmamak için ilk önce diyor bu iğne acısına sabret.
Evet. Vücudunda acı duymayacak kadar vücuttan kurtulmuş, gönüllerinde gerçekten aslan yatan Allah yolunun yiğitleridir ki onlara bütün felekler secde ederler.
Felek dediği bir melek?
Felek, felekler.
Felek nedir abi? Gökler mi? Gök mü demek?
Evet, felekler. Yani dönen şeydir ya felek. Ha. Dönen yani bütün yıldızlar, uydular, gezegenler.
Gökyüzü evet, dünya, alem.
Alem.
Evren demekmiş doğru.
Feleğin çarkından geçmişler.
Evet.
Yani.
Vay be. Aa bütün felekler secde eder dediği demek ki sen ilk önce şey yap diyor hani sabret.
Sen adam ol diyor önce.
Hayır şöyle Orçuncan yani öyle bir acıya sabrettiğin zaman yani çok aynen, acıyan da bir aynen şey değil ayrıca da. O kadar ama bazı yerleri çok acıtıyor. Ben ayak bileğimi yaptırmıştım da bir şalvar desene. O kadar acıyor ki. Ayak bileği.
Bir de şimdi düşün sen hani teknolojinin imkanlarından yararlanıp gerçekten çok gelişmiş cihazlarla ve gelişmiş ekipmanla yapıyorsun bu işi.
Düşün bir de eski halde.
Eski dönemde bu iş daha acılı sancılı ve daha belki de enfekte olmaya açık.
Tabii canım. Niye yaptırıyorlarsa ne zorları varsa.
Ama o zaman daha gerekliymiş aslında bakarsan. Bak şimdi hani bugün çok keyfi bir şey dövme yaptırmak. Evet. O gün ise statü belirtisi.
Mecburen yaptırıyorlar yoksa hani adam yerine konulmuyorlar.
Evet hani bir varoluş şeyi. Yani çünkü bugün neyimiz var mesela? Hani bugün asker olursun apoletlerin vardır, nişanların vardır. Apoletlerine bakarlar, nişanlarına bakarlar. Senin kim olduğun çıkar. General misin, yüzbaşı mısın, subay mısın, er misin? Ama o gün için öyle bir şey yok.
Nereden bileceğiz?
İşte. Bu tip şeylerle. Her kültürde de bunun farklı bir yansıması var.
Evet.
Acayip.
Orçuncan, dövme tamam güzel bir konu ama esas ben seninle bir gün şu hoşgörü çok önemli bir konu ya.
Hoşgörü.
Ki
evet.
Mevlana'nın da en büyük şeyi, özelliği, özelliklerinden bir tanesi ki bana kalırsa en güzel yönü hoşgörülü oluşu. Zaten bu kadar çok insanın onu o kadar çok seviyor olma sebebi de hoşgörüsü sanıyorum. Çünkü evet, kendini hoş görmene vesile oluyor. Bir başkasının seni hoş görüyor olması. Bir şefkat duyulması demek aslında sana karşı.
Yunus Emre'nin çok güzel bir sözü var.
Ne diyor?
Yaradılanı sev, yaradandan ötür.
Evet.
Yani çok çok güzel bir söz bu da.
Evet çok güzel. Şimdi seni bu mesela bir kitap okuyorum şu aralar. Bunu da bol bol Tony ile olan programlarda belki dinlemişsindir. Hiçbir şeyi kişisel algılama diyor. Bunu sen çok güzel yapıyorsun. Ben bu sözü ilk duyduğumda sen aklıma geldin. Ya Orçuncan bunu çok güzel yapıyor. Hiçbir şeyi kişisel algılamıyor. Öyle kompleks yapmadan algılaman maşallah benim çok hoşuma gidiyor. Ve sonra şunu düşündüm ki aslında bu hiçbir şeyi kişisel algılamamak zahmetsiz hoşgörü. Değil mi?
Kendinden.
Kendinden evet manuel hoşgörü aslında. Çok hoşuma gitti o ya. Ha?
Evet.
Değil yani, mi yani hiçbir şey yapmadan hoşgörülü olmuş oluyorsun hiç kişisel algılamazsan eğer.
Yani hani ben bilmiyorum bunu özellikle şimdi sen söyleyince düşündüm özellikle mi yapıyorum? Yo benim yani genel bakışım bu hayata. Hı. Yani önümden geçen böceğe de aynı şekilde bakmaya çalışıyorum. İnsana da aynı şekilde bakmaya çalışıyorum.
Evet ve sözlerini de çok dikkatli kullanıyorsun Orçuncan. Ay maşallah, sübhanallah, bizim radyo arkadaşlar lütfen maşallah desin. Orçuncan'ın hep böyle memo, bizim çocukların hepsi aslında Orçun gibi böyle efendi. Tabii o sinirli kötü tarafları varmış. Onu da şey.
Onu Serpil anlatsın. Ha,
evet. İçi Serpil'i, dışı senin de öyle bir laf var yakar diye. Ondan sonra ama böyle bir bu edep üzerine yetiştirilmiş olması falan Orçun'un çok sevdiğim bir özelliği. Ve güzel yani. Kelimelerini de mesela çok güzel seçiyorsun Orçuncan. Böyle hep pozitif seçiyorsun. Tamam mı? Ve hep olumlu olsun diye bakıyorsun. Bu bir kitap okuyorum şimdi. O da dört anlaşma diye. Bir tanesi güzel sözler söylemek. Hep pozitif, hep olumlu ve çok arı konuşmak. Hı hı. Süslemeden, püslemeden, sırf boşlukları dolduracağım diye konuşmadan.
Evet.
Evet. Sırf bir sessizlik olmasın diye ben zaman zaman o sessizliği bozmak için konuşurum çoğu zaman. Böyle bir ortamdayken filan. Anladın mı? Aman orada sessizlik niyeyse bir şey mi anlayacaklar diye korkuyorum artık. Onun bilinçaltı sebebi neyse. Sonra ikinci...
Şeyden geliyor olabilir mi? Programcı olmaktan.
Aa, yok zannetmiyorum. Değil. Ya. Değildir o. O bir şey konuşulsun, sessizlik olmasın ki bir şeyden kaçma bence onun altında yatan sebebi.
Ama şu var. Mesela resim yaparken kendinle baş başasın. O zaman konuşmuyorsun değil mi?
Konuşmuyordum tabii deli gibi tek başıma. Sonra ikinci anlaşma, hiçbir şey kişisel algılama. Bu cehennem dünyanın içinde cennetini yaratma prensipleri.
Politikası.
Dört tane var. Bu dördünü uyguladığın zaman burası bir cennet haline geliyor. Gerçekten de algı boyutu senin cennet haline getiriyor.
Evet.
Yani dünyanın en büyük keşmekeşinin içinde bile sen kendi cennetinde yaşamaya başlıyorsun. Üçüncü anlaşma, varsayımda bulunmamak. Bilmiyorum sende var mı o ama şöyle olabilir. Belki birazcık olabilir varsayımda bulunmak çünkü.
Varsayımda bulunmak herhalde hepimizin bugün dünyasında az çok yaptığı bir şeydir. Yani ama nasıl varsayımlar bunlar?
İşte diğerleriyle de çok ilintili bir şey bu. Varsayımda bulunmamak. Yani
hani buradan kastı hafif paranoya, içten pazarlık gibi.
Ha, yok öyle demek mı? İstemedim. Yok. Hayır, mesela birisine kızdığın zaman o bilmem kim kesin şöyle yapmıştır diye algıladım ben, ama başka bir şey de olabilir.
Evet.
Ya hafifçe evet. Böyle bir şey olabilir diye düşündüm. Yani çünkü ben seni o kadar tabii o kadar içli dışlı değiliz, o kadar fazla tanımıyorum ama yani tabii ki çok iyi kardeşim olarak iyi tanıyorum ama hani belki bunu yapıyor olabilirsin çünkü o konuyla ilgili bir şey.
Mutlaka yapıyoruzdur. Yani ben de yapıyorumdur mutlaka. Varsayımda.
Varsa bilmiyoruz, bak onu bilmiyorum, ben öylesine söylüyorum. Varsayımda.
Kuruyoruz çünkü kafamızda türlü türlü şeyler kuruyoruz bazen.
Yani aslında suizan.
Ha, suizan etmeden.
Ha, suizan etmemek değil mi? Sui kötü demekti.
Evet, suizan etme derler ya. Hani.
Evet. Yani varsayımda bulmak aslında suizan gibi bir şey herhalde. Yok sende yok ya.
Yapmamaya çalışırım.
Hüsnü hani zanlı biri, iyi zannetmek.
Evet, evet. Aklıma gelse bile hatta onu ben yine böyle bardağın hani hep dolu tarafını görerek.
Ya, nasıl oluyor iş ya? Onu bizim de öğrenmemiz lazım. Bizi dinleyen arkadaşları.
Ya öyle demiştir de mesela biri bir şey demiştir benim hakkımda. Hı-hı. Öyle demiştir de o şuna istinaden onu öyle söylemiştir.
Ha.
Ve bu şekilde anlamıştır. Hani bir araya geldiğimizde zaten biz bunu şey yaparız.
Peki
konuşuruz,
siz Serpil'le konuşurken de böyle düşünüyor musun? Öyle söylüyor musun? Yoksa mesela onda da aynı şekilde mi söylüyorsun? Çünkü insan ne de olsa hayat arkadaşıyla daha başka
ya, hani
bir...
Ya bir şey varsa bizim aramızda bizi şüpheye düşüren veya hani aklımızdan geçen bir şey varsa birbirimize söyleriz onu zaten.
Aha.
Karşılıklı söyleriz. Hani içimize atıp birbirimizin arkasından...
Öyle değil. Öyle demek istemedim. Şöyle biz mesela Tony ile birileri bir hayatımızda insanlar olurlar. Onlar hakkında Tony ile konuşuruz aramızda. Biz bir takım arkadaşıyız. Siz de Serpil ile mesela takım arkadaşı
Eyvallah,
olarak...
Anladım. Anladım. Yok yapmamaya çalışırız. Yani öyle, öyle bir bahis geçse bile aramızda ben hep şey derim. Yani bu benim belki de genel yaklaşımım. Yok ya öyle değildir. Onun başka bir düşündüğü vardır.
Çok
onun
güzel
için
abi.
Öyle demiştir.
Eğer aile birliğinde de o takımda da bunu yapabiliyorsanız takım arkadaşlığında şahane. Çünkü genelde evlilikler dedikodu yuvasıdır.
Evet, evet. Evlilikleri tabii yani yoran şey de odur aslında.
Aslında öyle mi diyorsun? Doğru.
Tabii yani.
Doğru.
O öyle şey demiş, bu böyle demiş. O senin hakkında şöyle düşünmüş. Bak şu şöyle yapmış.
Hı hı.
Yani ben çok fazla takılmamaya çalışıyorum onu.
Ve dördüncü şey de anlaşma da şeymiş. Yapabileceğinin en iyisini yapmak.
Hı. Evet, o da çok
her
güzel.
Durumda.
Her durumda.
Dolayısıyla yapabileceğinin en iyisini her durumda yapsan zaten bu dört anlaşmayı tamamlayıcı bir şeymiş bu.
Evet.
Yani zaten her durumda iyi söz söyleyeceksin. Kişisel algılamazsın, varsayımda bulunmazsın. Dolayısıyla yapabileceğinin en iyisini yapmış oluyorsun. Aslında bütün iyi hasletler hep bağlantılı birbiriyle.
Evet. Tabii. Yani zincirleme dediğin gibi aslında hepsi birbirini besliyor ya da.
Evet.
Bu hangi kitaptı?
Bu işte Dört Anlaşma diye bir kitap.
Ha. Bunların üzerine bir kitap.
Dört Anlaşma.
Dört Anlaşma.
Hep bu Dört Anlaşmayı anlatıyor sadece. İncecik bir şey zaten.
Hı.
Şimdi başucumda duruyor, onu okuyorum. İşte böyle Orçuncan, artık ufak ufak uzayalım mı?
Uzayalım.
Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Yok. Yani bugün hani konuşacağımız konu dövmeydi. Dövme üzerinde konuştuk.
Peki İzmir'e taşınmakla, göçmekle, daha doğrusu eski yuvana geri dönmekle şey misin? Memnun musun dönmekten?
Memnunum. Yani İzmir İstanbul'dan sonra bize, Serpil'e de bana da iyi geldi.
Peki filmcilik işlerini artık...
Yani özlüyorum onu aslında. Yapamadığım için şu an özlüyorum. Bir de bir kitap var kaç yıldır. Tamamlamam, bitirmem gereken. Onun kenarda durması aslında beni çok rahatsız ediyor. Hatta demin genç arkadaşlar kendi projelerinden bahsettiler.
Evet.
Yapacakları şeylerden, yapmış oldukları şeylerden bahsettiler. Yani çok hoşuma gitti. Bir yandan da benim o eksiğim tekrar böyle içimde beni dürttü, dürtekledi.
Yapmaya başladı işte. Bugün belki de onu yapmanın bir işaretiydi.
Vallahi
o çocuklarla yani karşılaşmak.
Sürekli ben onun eksikliğini çekiyorum. Bir şekilde konsantre olup tekrar başına oturmam gerekiyor.
Orçuncan, çok doğal. Bak, bununla İnşallah ilgili vicdan azabı çekme. Çünkü sizin çocuğunuz daha yeni 2,5 yaşında mı oldu? 3 yaşında oldu değil mi?
3.
O kadar yeni ki daha insan bütün hayatını, kadın gibi düşün kendini şimdi. Kadının nasıl ilk 3 sene 5 sene kaput, hiçbir şey yapamıyor. Eşit bir şekilde siz ikiniz de şu anda kaput olduğunuz, öyle düşüneceksin.
Evet, öyle. Öyle ama
yaparsın
bakalım.
Ya daha abi çok gençsiniz.
Allah nasip ederse inşallah.
İnşallah.
Tamamlarız onu.
Nasip olur inşallah.
İnşallah.
Orçuncan, çok sağ ol.
Çünkü şeye inanıyorum ben. Yani yazarlık çok ayrı bir müessese. Kendimi de yazar olarak aslında görmüyorum. Çünkü hani edebi yazım çok farklı bir alan. Ben hani buna kalkışınca anladım. Bu iş dedim zor bir işmiş. Yani bu dedim benim boyumu birkaç gömlek aşan bir işmiş dedim.
Yapabileceğinin en iyisini yap yeter abi.
Evet, yani tek yapmaya çalıştığım o. Zaten bitiremememin sebebi de o. Sürekli daha gider gider, daha devam eder, biraz daha iyi olabilir, açılabilir diye kaç sene geçti. Söyleyeceğim şu, bir kitap bırakmak çok güzel bir şey.
Evet. Çok merak ediyorum. İnşallah yazarsın, biz de okuruz.
İnşallah. Ben de merak ediyorum.
Evet. Evet.
Yani geriye bırakılacak belki de en güzel şeylerden biri. Kendin olarak, yani şahsi olarak bir kitap, ailevi olarak da
bir ev.
Hayırlı evlat.
Bir de ev alsaydık. Hayırlı. Yazık ona deyip takmışlar. Hayırlı evlat tabii abi, çok önemli.
Biliyorsun amel defteri kapanmıyormuş o zaman. Bizim Müslümanlıkta da öyle bir şey var.
Hadi ya, o ne,
evet,
ya?
Evet, öyle bir inanış var.
Seni devam ettiriyor.
Hayırlı bir evlat amel defterini kapatmıyor. Yani sen göçüp gitsen dahi.
Evet.
O evladı bıraktın ve o evlat da hayırlı işlere devam ettiyse.
Evet. Sana yazılıyor
kârı. Bonusu sana.
Abi çok güzel bir şey söyledin,
evet,
ama.
Evet.
Bu da bir sorumluluk veriyor insana.
Tabii
güzel
ki.
Bir şey.
Yani geriye bırakıyorsun.
Evet.
Yani büyük bir miras. Aslında evlat bir mirastır. Ya bıraktığın şey miras değildir evlada. Evlat bir mirastır.
Çok tatlı. Doğru söylüyorsun. Kendine bıraktın bir miras hem de.
Evet. Ya. Geleceğe, insanlığa, dünyaya.
Evet. Tamam o zaman Orçuncan, vallahi şahane bir program. Ya benim için çok güzel oldu çünkü ilgimi çeken bir konuydu.
Evet.
Umarım dinleyicilerimizin de ilgisini çeken bir
İnşallah.
Konuydu. Haftaya o zaman sen bence kendin karar ver. Biraz böyle şimdi dövmeyi falan böyle fazla kişiselleştirdik programı sanki. Ama tabii ilgisi
haftaya çekiyor. Farklı alanlardan devam ederiz.
Ha, evet evet, böyle birazcık bize tasavvuflar verelim.
Evet, haftaya
bize
biraz daha belki İbn Arabi üstünden.
Hey, tam içimden onu geçirdim biliyor musun?
Eyvallah. Oo. Kaç zamandır çünkü hani aklımızda o var.
Evet.
Belki onun üzerinden, onun bahisleri üzerinden. Onun denizinin kıyısından şöyle bir...
Okey, o zaman Orçuncan, görüşmek üzere.
Buradan herkese çok sevgiler. Bu bir karavan, bu bir karavan. Bu bir karavan, bu bir karavan. Bu bir karavan.